Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesi Dergi'de tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Sami Göksu'nun kaleme aldığı Sonsuz Nimete Şükrümüz Ne Kadar başlıklı yazıyı sunacağız. Allah Celle Celaluhu'nun üzerimizdeki nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalkarsanız bunun üstesinden gelemezsiniz, sayıp bitiremezsiniz. Hakkını ödemek ve şükretmek bir tarafa, saymayı bitiremezsiniz buyuruluyor. Yazıya bu hatırlatmayla başlamaktaki gayem, bazen gafletimiz sebebiyle nimetlerin farkına varamıyoruz. Ancak o nimetler elden çıkıp gittikten sonra farkına varabiliyoruz. Ama o zaman da hiçbir faydası olmuyor. Elimiz ayağımız tutarken, gözümüz görürken, kulağımız işitirken, bütün işlerimizi, hareketlerimizi yerli yerince yaparken bu nimetlerin farkına varmak durumundayız. Bazı şeyler vardır ki başımıza gelmeden farkına varmamızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle hatırlatmaktadır. Beş şey gelip çatmadan beş şeyin değerini bilin. Hastalıklar gelmeden sıhhatinizin, ihtiyarlık gelip çatmadan gençliğinizin, meşguliyetler gelip çatmadan boş zamanınızın, fakirlik gelmeden zenginliğinizin, geniş imkanlarınızın, ölüm gelmeden hayatınızın kıymetini biliniz. Allah'ın verdiği nimetlerin kullar tarafından kadru kıymeti bilinir, şükrü eda edilirse nimetler artarak devam eder. Allah Celle Celaluhu ilan eylemiştir. Ey kullarım! Eğer benim vermiş olduğum nimetlerin farkına varır, şükrederseniz, ben onları sizin üzerinizde daimi kılarım, artırırım. Ama küfran-ı nimette, nankörlükte bulunursanız, ben de onları sizin elinizden alırım ve azabım çok çetindir. İbrahim 7. Her nimetin kendine mahsus bir şükrü ve edası vardır. Mesela namazımızı kılıyoruz. Bu sıhhatli olmamızın Cenab-ı Hakk'a bir şükran ifadesi olarak düşünülmelidir. Ömrün şükrü de o sermayeyi ahireti kazanmak için kullanabilmektir. Bu dünya hayatına gelişimiz boşa değildir. Bir gaye için geldik ve gidiyoruz. Hepimiz inanıyoruz ki bu dünya hayatında kimse baki kalmamıştır. Ne hükümdarlar baki kalmıştır, ne peygamberler baki kalmıştır, ne de kudret sahipleri baki kalmıştır. Allah Celle Celaluhu'nun irci'i, dön emri geldiği zaman herkes onun huzuruna varacaktır. Ve biz inanıyoruz ki bu dünya hayatı gelip geçicidir ve imtihan hayatıdır. Asıl ebedi, huzurlu ve baki olan hayat ahiret hayatıdır. Fakat bu geçici nimetler, ebedi nimetleri kazanmak için çok mühim bir sermayedir. Biz bütün kalbimizde inanmışız ama bazen karşımıza münkirler çıkıyor ve imanımızda şüphe meydana getirmek istiyorlar. Rabbim onların da şerlerinden bizleri muhafaza etsin. Çünkü hakikaten insanın düşmanı çok. Evvela içimizde taşıdığımız nefsimizle imtihan oluyoruz. Her an, her gün imtihan oluyoruz. Nefis dünyada keyif ve rahat istiyor, vazife istemiyor. İkincisi, şeytan ve taraftarlarıyla imtihan oluyoruz. Şeytan bizim cennetle mükafatlandırılmamızı istemiyor, haset ediyor. Üçüncüsü de düşman ve kötü arkadaşla imtihan oluyoruz. Onlar da bizi böyle her an günaha sokmak için, bizim inandığımız hak yolundan bizi çevirmek için var güçleriyle mücadele ediyorlar. Bu üç düşman, içinde bulunduğumuz dünya nimetlerini israf etmemizi, şükürden uzak bir savurganlık içinde tembel ve başıboş yaşamamızı istiyor. Allah'a şükür, iman esaslarından hiçbirimizin şüphesi yoktur. Ama yolumuzun önünde duranlara ve şüphesi olanlara da anlatmak için misallerimiz çoktur. Hazreti Mevlana der ki, ana karnındaki can dediğimiz o insan yavrusuna, ''Ey insanoğlu, sen dünya denilen bir mekana intikal edeceksin. O dünya şöyle büyüktür, şöyle denizleri vardır, yıldızları vardır, güneşi vardır, dağları vardır, ovaları vardır şeklinde dünya hayatı tasvir edilse, o kadarlık dünyasında o bulanık sular içinde yaşayan cenin mümkün değildir diye inkar eder. Doğum zamanı dünyaya geldiği, gözlerini açtığı vakitte o ana karnında kendisine söylenen her şeyin doğru olduğunu gözleriyle görür. O zaman tabii buna inanmış olur. Dünya hayatında Allah bize elçiler, peygamberler gönderiyor. Onların verdikleri haberlerde ahiret hayatı vardır. Bütün insanlar ölecek ve dirilecektir. Ve gözünü açtığı vakitte herkes ameline göre kendi dünyasını orada görecektir. Maneviyat ve ruhaniyet ehli olan dindarlar, Allah'ın hazırladığı cennetlerde, kötüler de kabir aleminde, cehennem çukurlarından bir çukurda kıyamete kadar kalacaklardır. Bu misali, bu dünya hayatının bir imtihan dünyası olduğunu, vazifelerimizi yerli yerince yapmamız gerektiğini düşünmemiz için anlattım. Ne mutlu perdeler açılmadan uyanabilenlere! Bazen gafletimiz sebebiyle hayatın yoğun meşguliyetleri bizi esas yapmamız gereken vazifelerimizden alıkoymaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Necm suresinde "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır" buyurmaktadır. İnsanlar dünya hayatına boş oturmak, yatmak veyahut tembel tembel vakit geçirmek için gelmemiştir. Onun vazifesi Allah'ın emirlerini yerine getirmek, helalinden kazanıp ailesinin rızkını temin etmek ve haramlardan uzak kalmak için gayret etmektir. Allah Teala çok çeşitli rızık kapıları açmıştır. Umulmadık yerlerden insanları rızıklandırır. Eğer bir insan çalışma azim ve gayretindeyse o kişinin aç kalması, rızkını bulamaması diye bir şey yoktur. Günümüzde iş beğenmeyen, çalışmaya yanaşmayan kişiler duyuyoruz. Dünyalığa ihtiyacı olmayan birçok güzel insan tanıyoruz ki insanlığa faydalı olmak ve böylece Allah'a yaklaşmak için gece gündüz gayrete devam etmektedir. Bunun yanında çalıştığı işe hor bakan, ücretin az olduğunu düşünerek emeğini de ona göre kısan, işten çalan kişiler işitiyoruz. Halbuki bir Müslüman yaptığı akde, sözleşmeye muvafık hareket eder. İşini elinden gelenin en güzel haliyle, en iyi şekilde yapmaya gayret eder. İyi niyetle çalışır. Anlaşmaya aykırı olarak mesaisinden ve emeğinden eksiltmek kazanca haram ve şüphe karıştırır. Kazancımızdan az olsun, çok olsun mutlaka sadaka vermeliyiz. Elbette herkes kazancına göre ihsan etmelidir. Lakin bunu Cenab-ı Hakk'a yaklaşma vesilesi bilen yürekler bu sahada infak yarışına girer. Efendimiz, bir dirhem 100.000 dirhemi geçti buyuruyor. Yüz binleri geçen birlerin sayıları artmalı ve birler bunu adet haline getirmelidirler. O zaman nimetler bizim için daim olur ve artar. Yüce Rabbim, bize verdiği nimetleri daim buyursun. Şükrünü eda edenlerden eylesin. Amin. Sami Göksu'nun kaleme aldığı "Sonsuz Nimete Şükrümüz Ne Kadar?" başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Yüz Akı Dergisi'nin Eylül sayısından şimdi de derginin Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde yer alan Doçent Doktor Mustafa Canlı imzalı Tebliğ ve İrşad'da Üslup başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir Hadis. Ebu Musa radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı emirlerini yerine getirmesi için ashabından birini vazifeli olarak gönderdiği zaman şöyle buyururdu. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bir mesaj. Şefkat ve merhametle insanları İslam'a davet et. Müjdeleyici ol, nefret ettirme, kolaylaştır, zorlaştırma. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yemen'in Cenet valiliğine tayin ettiği Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra beraberinde gönderdiği Ebu Musa el-Eş'ari hazretlerini uğurlarken son tavsiyesi şu olmuştu. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyici olma, nefret ettirmeme, kolaylaştırma, zorlaştırmama. Bunlar bir davetçinin veya bir eğitimcinin tebliğ ve irşatta, eğitimde riayet etmesi gereken çok mühim esaslardır. Aslında bu esaslar iyilikleri emretmek, kötülüklerden de kaçındırmak vazifesiyle vazifeli olan her Müslüman için geçerli olan esaslardır. Her konuda üslup çok mühimdir. Ancak doğrudan insanlar üzerinde tesiri olan konuşmada üslup daha da ehemmiyetli bir mevzudur. Yunus Emre'mizin işaret ettiği gibi insan bir söz söyler kavgayı bitirir, bir söz söyler canından olur. Onun için sözü nerede, nasıl söyleyeceğimiz çok mühim bir iştir. Her işte olduğu gibi tebliğ ve irşatta da en önce ihlas ve samimiyet çok mühimdir. Davetçi işe kendinden başlamalı, konuştuklarıyla amel etmelidir. Bu kıyamete kadar geçerli bir prensiptir. Aksi takdirde hem söylediklerinin tesiri olmaz hem de günaha girmiş olur. Sevgili Peygamberimiz ashabına yapmadığı şeyi söylememiştir. Zira yapmadığını söyleyenler hakkında Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında gazaba sebep olan çirkin bir davranıştır. Kendinizi unutup da başkalarına mı iyiliği emrediyorsunuz? Ebu Derda Hazretleri'nin şu sözü de bu itibarla çok kıymetli bir sözdür. Cahil kalıp öğrenmeyip bilmeyene bir kere yazıklar olsun. Bilip de bilgisine göre amel etmeyene 7 kere yazıklar olsun. Tebliğ ve irşat vazifesine yüklenen kişiler, insanları usandırmamalı, lüzumundan fazla kelamla muhatabını bıktırmamalıdır. Ayrıca dinlemeye arzulu oldukları vakitleri gözetlemelidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vaaz için uygun günleri kollar, bıkkınlık vermemek gayesiyle vaazını belirli zamanlarda yapardı. Davetçi polemiklere, siyasi mülahazalara girmeden temel mevzulardan bahsetmeli, insanlar arasında ayrışmalara sebep olacak hususlardan uzak durmalıdır. Evveliyetle insanları Allah'a davet etmelidir. Bu aynı zamanda Hazreti Peygamber'in en temel vazifesi olan ve her Müslümanın da yapmakla mükellef olduğu tebliğ vazifesinin de bir gereğidir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey Peygamber! Biz seni hem bir şahit, müjdeci, uyarıcı ve hem de izniyle Allah'a davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Rabbimiz ayet-i kerimede insanları hikmet ve güzel öğütlerle İslam'a davet etmemizi emrediyor. Tebliğ ve irşatta en tesirli metotlardan biri de yumuşak bir üslup kullanmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicretten sonra İslam'a davet etmek üzere çevre beldelere elçiler vazifelendirmişti. Bir elçiyi de Yemame reisi Sümame bin Üsale göndermişti. Sümame, gelen elçiyi öldürtmek ister ancak bunda muvaffak olamaz ve yakalanıp Medine'ye getirilir. Mescid-i Nebevi'nin direklerinden bir direğe bağlanır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelir ve ''Ey Sümame, içinde taşıdığın gerçek düşünce nedir?'' diye sorar. Sümame, ''Bendeki hayırdır ya Muhammed. Şayet öldürürsen kan sahibi birini öldürmüş olursun. İyi davranırsan şükreden birine iyilik etmiş olursun. Eğer diyet karşılığında mal istiyorsan hemen dile. Sana dilediğin kadar mal verilir.'' der. Peygamber Efendimiz Sümame'ye 3 gün aynı soruyu sorar, o da aynı cevabı verir. En sonuncusunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sümame'yi serbest bırakın buyurur. Bu yumuşak tavır karşısında Sümame hemen mescide yakın bir hurmalığa giderek gusül abdesti alır, sonra mescide gelir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek Müslüman olur ve ardından şunları söyler. Ya Muhammed, vallahi şu ana kadar yeryüzünde bana senin yüzünden daha sevimsiz bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzünden bana bütün yüzlerden daha sevimli oldu. Vallahi benim için senin dininden daha sevimsiz bir din yoktu. Dinin de benim için bütün dinlerden daha sevimli oldu. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden daha sevimli oldu. Şüphesiz Sümame'nin hidayetine vesile olan şey, sevgili Peygamberimizin İslam'a davette uyguladığı yumuşak üsluptu. Büyüklerimizin, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır diye bir kelamı vardır. Yumuşak üslup, insanlar üzerinde daha tesirlidir. Hususiyetle İslam'a davet konumunda olanlar için bu durum daha da ehemmiyetlidir. Mü'min Firavun'a bile gitse yumuşak davranmaktan vazgeçmez. Yüce Allah, Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun'a hitaben şöyle buyurmuştur. Firavun'a gidin, çünkü o iyice azdı. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alır ve korkar. Davetçi yumuşak bir üslup kullanmalı, hoşgörülü, merhamet ve şefkatli bir yaklaşım sergilemelidir. Zira rıfk, yani zarif davranış, işe güzellik katar. Rıftan, zarafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Yine Allah Teala ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ömrü boyunca insanlara yumuşak davranmış, getirdiği dini tebliğde yumuşak bir üslup kullanmıştır. Ümmeti olarak bizler de insanları hayra davet etmede, onları iyiliklere sevk etmede, onun sünneti seniyesine uyarak yumuşak bir üslup kullanmalıyız. Kürsüde vaaz edeninden, okulda öğretmenine kadar herkesin bu üsluba riayet etmesi tesirli bir etkileşim için şarttır. İslam'a davette sabır da mühimdir. Ayet-i kerimede hayatta karşılaşılabilecek güçlüklere karşı sabır ve namaz vasıtasıyla Allah'tan yardım istenmesi tavsiye edilmiştir. Hemen netice alınmayabilir. Değişim hemen olmaz, zaman ister. Onun için davetçi sabırla insanları hayra davet etmeye çalışmalıdır. İslam'ın en büyük davetçisi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onca maddi ve manevi işkencelere maruz kalmış ama asla ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmamıştır. Hiçbir zaman davasından vazgeçmemiştir. Amcası Ebu Talib'e söylediği şu sözler, onun kararlılığını göstermesi bakımından mühimdir. Amca, güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysanız, Allah'ın yardımı gelene kadar yahut ben bu gaye uğrunda ölene kadar bu vazifemden asla vazgeçmem. Tebliğ ve irşatta tedricilik mühimdir. Fahri Kainat Efendimiz Muaz bin Cebel Hazretlerini Yemen'e gönderirken ona bazı nasihatlerde bulunmuştur. Yemen halkını önce Allah'a iman ve kelime-i şehadete davet etmesini, eğer bunu kabul ederlerse 5 vakit namazın farz kılındığını bildirmesini, eğer bunu da kabul ederlerse Allah'ın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek zekatı farz kıldığını bildirmesini emretmiştir. Davetçi bugün bu gayretlerinin sonunda niye olmuyor diye kendini harap etmemelidir. Zira hidayet Allah'a aittir. Davetçi elinden geleni yapar. Ali İmran suresinin 20. ayeti kerimesinde Hazreti Peygamber'in vazifesinin sadece tebliğ olduğu bildirilmektedir. Bütün bunların yanında davetçi inzar etme vazifesini de ihmal etmemeli, muhatap kitleyi uyarıcı, onları intibaha getirici bir üslup kullanmalıdır. Denge, itidal İslam'ın en mühim ilkelerinden biridir. Unutulmamalıdır ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de hem cennetten ve cennet nimetlerinden bahsetmiştir, hem de cehennem ve cehennem azabından bahsetmiştir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Resulüm, biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ayet-i kerimesinin fehvasınca bütün Müslümanlar tebliğ ve irşatla sorumludur. Rabbimiz ayet-i kerimede, sen öğüt ver, hatırlat. Çünkü öğüt müminlere fayda verir buyuruyor. Onun için mümin bu vazifesini şefkat ve merhametle yapmaya çalışmalı ve insanları iyilik ve hayra davet etmeli, kötülüklerden de sakındırmalıdır. Rabbimiz cümlemizi uygun bir üslupla hayra davet eden, kötülüklerden de sakındıran salih kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, derginin bir hadis, bir mesaj bölümünde yer alan Doçent Doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı Tebliğ ve İrşad'da Üslup başlıklı yazıyı paylaştık ve son bir şiirle bu akşamlık programımızı nihayete erdirmiş olacağız. Var olduğu mahlasıyla Mehmet Ali Var'ın kaleme aldığı Edep Haddini Bilmek başlıklı şiiri aktaracağız. Haddini bilmeli insan ilk önce. Azgın nefse çeki düzen vermeli. Olsa da malı çok, makamı yüce, varlık sebebini haktan görmeli. Edep mahlukatla insanın farkı. Nezaket, zarafet süsü ahlakın. Takvayla kulluğun tadına var ki, ahirette teminat olsun yüz akın. Gözlerin afeti harama bakmak, kulakları yakar yalan ve gıybet, kalplerin edebi kibirden kaçmak, tevazu zırhıyla bahş olur cennet. İffet, haya tam imana alamet, insanlık fenaya olmuyor mani, peygamber ediyor buna işaret, el haya şubetun minel imani. Edep kadın erkek herkeste özel, edeple düzelir bozulan dünya. Edeple süslenen şahıs ne güzel, sözünde yalan yok, işinde riya. Kulluk azaldıkça azıyor insan, yemede giymede attık ayarı. Örtünmekle sorumluyken Müslüman, sokağa dökülmüş teşhir pazarı. Varoğlu amansız takipte şeytan, hataya düşmekten kendini koru. Şeytana suç atmak kadere bühtan, hakka teslim olan başarır zoru. Evet değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bu akşamlıkta biz ayrıdan süreyi noktalıyoruz. Yüz Akın'ın Eylül 2022 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Böylelikle programımızı nihayete erdiriyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.